Ayrım 11. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 128. Sierra ve Maria'nın manastırda olduğundan Bernarda'nın o zamana kadar haberi olmamıştı. Dulce Olivia'yı ortalığı süpürür, evi derleyip toplarken yakalayıp onu kendi hayallerinden biri sandığı bir gece, neredeyse bir rastlantı olarak öğrendi bunu. Akla yatkın bir açıklama bulmak için odaları tek tek aramaya koyuldu ve dolaşırken Sierra ve Maria'yı bir süreden beri hiç görmediğinin farkına vardı. Caridad del Cobre bildiği kadarını söyledi ona. Marki Hazretleri onun çok uzaklara gideceğini, onu bir daha göremeyeceğimizi söylemişti bize. Kocasının yatak odasında ışık yandığı için Bernarda kapıyı vurmadan içeri girdi. Marki sivrisinekleri kaçırmak için ağır ağır yanmakta olan sığır terslerinin dumanları arasında uyumadan yatıyordu hamağında. Üzerindeki ipekli sabahlıkla bedeninin çizgileri belli olmayan o acayip kadına baktı. Ve o da bunun bir hayal olduğunu sandı. Çünkü solgun ve kederli bir görünümü vardı. Çok uzaklardan geliyor gibiydi. Bernarda Sierra Maria'yı sordu ona. "Günlerdir bizimle birlikte değil," dedi kocası. Kadın bu sözleri en kötü anlama yordu ve soluk alabilmek için önüne çıkan ilk koltuğa oturmak zorunda kaldı. "Abonisyon'un yapması gerekeni yaptığını söylemek istiyorsunuz," dedi. Marki istavroz çıkardı. "Tanrı bizi korusun." Sonra ona olan biteni anlattı. Bernarda'nın isteğine uygun olarak ona sanki ölmüş gibi davranmak istediği için bunu zamanında haber vermediğini de özellikle belirtti. Bernarda birlikte geçirdikleri o berbat 12 yıl boyunca hiç göstermemiş olduğu bir dikkatle gözünü bile kırpmadan dinledi onu. "Benim hayatıma mal olacağını biliyordum," dedi Marki. "Ama onunkine karşılık olarak." Bernarda içini çekti. Demek bizim utancımız artık herkesin dilinde. Kocasının gözlerinde bir damla gözyaşının pırıltısını gördü ve ta içinden bir titreme yükseldi. Bu kez ölümün kendisi değil, er ya da geç olması gerekenin kaçınılmaz kesinliğiydi söz konusu olan. Yanılmamıştı da. Marki kalan son gücüyle hamaktan kalktı. Onun önünde yere yığılarak hiçbir işe yaramaz bir ihtiyarın acı gözyaşları içinde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bernarda, ağlayan erkeğin ipekli gömleğinin üzerinden kasıklarına doğru süzülen yakıcı gözyaşları karşısında teslim oldu. Sierra Maria'ya duyduğu tüm nefrete rağmen hayatta olduğunu bilmenin kendisini rahatlattığını itiraf etti. "Her zaman her şeyi anlamışımdır ölüm dışında," dedi. Yeniden odasına kapanarak kendini melas ve kakaoya verdi. Aradan 2 hafta geçtikten sonra oradan çıktığında yürüyen bir ölü gibiydi. Marki çok erken saatlerden beri ortalıkta bir yolculuk telaşı olduğunu fark etmiş ama fazla önemsememişti. Daha güneş ortalığı ısıtmadan önce Bernarda'nın peşinde eşyaları yüklü bir başka katır olmak üzere uysal bir katırın sırtında avlunun büyük kapısından çıktığını gördü. Daha önce de yanına ne katırcı ne de kölelerini almadan, kimseyle vedalaşmadan ve hiçbir gerekçe göstermeden böyle çekip gittiği çok olmuştu. Ama Marki bu kez bir daha dönmemek üzere gittiğini anladı. Çünkü her zamanki sandığının yanı sıra yıllardır yatağının altına gömülü sakladığı tıka basa altın dolu 2 küpü de yanında götürüyordu. Hamakta öylece yatan Marki, kölelerin kendisini bıçaklayacakları korkusuna kapılmıştı yeniden. Onların gündüz bile eve girmelerini yasakladı. Bu yüzden de Cayetana Delora, piskoposun emriyle onu ziyarete gittiğinde ana kapıyı itip buyur edilmeden içeri girmek zorunda kaldı. Çünkü tokmağı ısrarla çalmasına rağmen kapıyı kimse açmamıştı. Çoban köpekleri kafeslerinde kıyameti koparıyorlardı ama Delora yoluna devam etti. Marki meyve bahçesinde, sırtında sarazen harmaniyesi, başında Toledo takkesiyle, üzeri tümüyle portakal çiçekleriyle örtülü olarak hamağında öğle uykusundaydı. Delora uyandırmadan seyretti onu. Sierra ve Maria'yı düşkün ve yalnızlıktan tükenmiş bir halde görüyor gibi oldu. Marki uyanmış, rahibin gözündeki bant yüzünden onu tanımakta gecikmişti. Delora elini kaldırarak parmaklarıyla barış işareti yaptı. "Tanrı sizi korusun Sayın Marki," dedi. "Nasılsınız?" "Buradayım işte," diye yanıt verdi Marki. "Çürüyüp gidiyorum." Elinin uyuşuk bir hareketiyle öğle uykusunun örümcek ağlarını bir kenara itti ve hamakta doğrulup oturdu. Gaetano buyur edilmeden içeri girdiği için özür diledi. Marki, kapının tokmağına kimsenin aldırmadığını, çünkü ziyaretçi kabul etme alışkanlığını kaybettiğini anlattı. Delora ciddi bir ses tonuyla şöyle dedi. Piskopos Hazretleri çok meşgul ve astımı kötü olduğundan kendilerini temsilen beni yolladılar. İlk baştaki protokol kuralları böylece yerine getirildikten sonra hamağın yakınına oturdu ve içini yakmakta olan konuya girdi hemen. Kızınızın ruh sağlığının bana emanet edilmiş olduğunu size bildirmek istiyorum dedi. Marki teşekkür ederek kızının nasıl olduğunu sordu. İyi dedi Delora ama daha iyi olması için ona yardımcı olmak istiyorum. Şeytan kovmanın anlamını ve yöntemlerini açıkladı ona. Bedenlerden kötü ruhları kovmak ve hastalıklarla zayıflıkları iyileştirmek için İsa'nın müritlerine verdiği güçten söz etti. İncil'deki lejyon bahsini ve cin çarpmış 2000 domuzun öyküsünü anlattı. Markos İncil'i 5. bapta anlatılan lejyon bahsi özetle şöyledir. İsa, Gerasenilerin ülkesine gelir. Kabirler arasında yaşayan, kimsenin zapt edemediği, murdar ruhlu bir adam koşup gelerek önünde secde eder. Adı, çokluk anlamında olan lejyondur. Çünkü içinde pek çok kötü ruh vardır. İsa'nın izniyle kötü ruhlar adamın bedeninden çıkıp, orada otlamakta olan 2000 domuzun içine girerler. Bir sürü, kendini uçurumdan aşağı denize atarak boğulur. Cin çarpmış adam akıllanmıştır. Yine de yapılacak ilk iş, Sier ve Maria'yı gerçekten cin çarpıp çarpmadığını saptamaktı. Kendisi öyle olduğunu sanmıyordu ama herhangi bir kuşkuyu gidermek için Marki'nin yardımına gerek duyuyordu. Her şeyden önce, kızının manastıra girmeden önce nasıl olduğunu bilmek istediğini söyledi. Bilmiyorum dedi Marki. Onu ne kadar çok tanısam o kadar az tanıdığımı hissediyorum. Onu kölelerin avlusunda kaderiyle baş başa bırakmış olmaktan suçluluk duygusu içindeydi. Bazen aylarca sürebilen sessizliklerini buna yoruyordu. Akıl almaz şiddet gösterilerini ve annesinin kol ağzına taktığı çıngırağı kedilerin boynuna asarak onu alaya almasındaki hınzırlığı da. Onu tanımaktaki en büyük zorluk sırf zevk almak için yalan söyleme alışkanlığıydı. Zenciler gibi dedi Delora. Zenciler bize yalan söylerler ama kendi aralarında hayır dedi Marki. Yatak odasına girdiklerinde Delora büyükannesinin sayısız ıvır zıvırının arasında Sier ve Maria'nın canlı gibi görünen bebekler, kukla balerinler, müzik kutuları gibi yeni eşyalarını bir bakışta ayırt edebilmişti. Yatağın üzerinde Marki'nin onu manastıra götürürken aldığı el çantası hazırladığı gibi duruyordu hala. Toz içindeki tiorba bir köşeye atılmıştı. Marki bunun artık kullanılmayan bir İtalyan çalgısı olduğunu anlatarak kızın onu çalmakta gösterdiği beceriyi göklere çıkardı. Oyalanmak için çalgıyı akort etmeye koyuldu ve sonunda yalnızca ezbere çalmakla kalmadı. Aynı zamanda Sier ve Maria ile birlikte söyledikleri şarkıyı da yeniledi. Gerçekten açıklayıcı bir an olmuştu bu. Müzik, Marki'nin kızı hakkında söyleyemediği şeyleri söylemişti Delora'ya. Marki ise öylesine duygulanmıştı ki şarkıyı bitiremedi. Şapkanın ona ne kadar yakıştığını tahmin edemezsiniz dediği için çekerek. Onun bu duygusallığı Delora'ya da bulaşmıştı. Görüyorum ki onu çok seviyorsunuz dedi. Ne kadar sevdiğimi bilemezsiniz diye karşılık verdi Marki. Onu görmek için canımı verirdim. Delora Ruhül Kudüs'ün en küçük bir ayrıntıyı bile atlamadığını hissetti bir kez daha. Bundan daha kolay bir şey olamaz dedi. Ama cin çarpmamış olduğunu gösterebilirsek. Abbe Nuncio ile konuşun dedi Marki. Daha başından beri Sierva'nın sağlıklı olduğunu söylüyordu. Yalnızca o açıklayabilir bunu. Delora kendini bir ikilem karşısında gördü. Abbe Nuncio onun için Tanrı'nın bir lütfu olabilirdi. Ama onunla konuşmak ortaya istenmedik pürüzler de çıkarabilirdi. Marki onun düşüncelerini okumuş gibiydi. Büyük adamdır dedi. Delora başıyla anlamlı bir hareket yaptı. Kutsal mahkemenin dosyalarında ne olduğunu biliyorum dedi. Kızımı geri almak için ne kadar özveride bulunulsa azdır diye ısrar etti Marki. Delora'dan hiçbir tepki göremeyince de şöyle tamamladı sözünü. Tanrı aşkı için yalvarıyorum size. Yüreği parçalanan Delora da rica ederim bana daha fazla acı çektirmeyin diye karşılık verdi. Marki daha fazla ısrar etmedi. Yatağın üzerindeki el çantasını alarak Deli oradan onu kızına götürmesini istedi. Hiç değilse onu düşündüğümü anlayacaktır dedi. Deli ora vedalaşmadan kaçtı oradan. El çantasını pelerinin altına alarak sarındı. Çünkü bardaklardan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Tiorba'nın şarkısından tek tek dizeleri içinden art arda tekrarladığını fark etmekte gecikmişti. Kendisini kırbaçlayan yağmurun altında şarkıyı yüksek sesle söylemeye başladı. Sonra da sonuna kadar ezbere tekrarladı. Zanaatkarlar mahallesine gelince keşiş kulübesinin solundan saptı ve şarkı söylemeyi sürdürerek Abonüsyon'un kapısını çaldı. Uzun bir seslilikten sonra ağır aksak ayak sesleri ve yarı uykulu bir ses duyuldu. ''Kim o?'' ''Kanun namına'' dedi Delora. Adını bağırarak söylememek için aklına gelen tek şey olmuştu. Abonüsyo gerçekten hükümet görevlilerinin geldiğini sanarak kapıyı açtı ve onu tanımadı. ''Ben psikoposluğun kitaplık görevlisiyim'' dedi Delora. Hekim yarı karanlık hale girmesi için ona yol verdi ve sırılsıklan pelerini çıkarmasına yardım etti. Sonra kendine özgü ifadesiyle Latince olarak sordu ona. ''O gözü hangi savaşta kaybettiniz?'' Delora klasik Latincesiyle ona güneş tutulması sırasında olan aksiliği anlattı ve psikoposun hekiminin göz bandının kesin çare olduğunu söylemesine rağmen rahatsızlığının sürmesiyle ilgili ayrıntıları sayıp döktü. Ama Abrenuncio yalnızca Latincesinin katıksızlığıyla ilgilenmişti. ''Tam anlamıyla kusursuz'' dedi şaşkınlıkla. ''Nerelisiniz?'' ''Avilalıyım'' diye karşılık verdi Delora. ''Öyleyse daha da övgüye değer'' dedi Abrenuncio. Cübbesiyle sandaletlerini çıkartıp süzülmeleri için bir yana koydu. Çamurlu iç donunun üzerine de kendi pelerini örttü. Sonra gözündeki bandı çıkarıp çöp kutusuna attı. ''Bu gözün tek kusuru gerektiğinden fazla görüyor olması'' dedi. Deli oranın aklı fikri salonu tıka basa dolduran kitaplardaydı. Abrenuncio bunu fark etmişti. Onu alıp tavana kadar yükselen raflarda çok daha fazla kitabın bulunduğu ecza odasına götürdü. ''Aman Allah'ım'' diye hayret etti Delora. ''Burası sanki Petrarca'nın kitaplığı.'' Francesco Petrarca, İtalyan şair ve hümanisttir. ''200 kadar kitap fazlasıyla'' dedi Abrenuncio. Merakını keyfince tatmin etmesine izin verdi. İspanya'da hapis cezasına mal olabilecek eşi bulunmaz örnekler vardı. Delora bunları tanıyor, büyük bir zevkle sayfalarını karıştırdıktan sonra içi burkularak raflara geri koyuyordu. Ayrıcalıklı bir yerde ölümsüz Frei Garundio ile İtalyan şair ve hümanisttir. Birlikte Voltaire'in bütün eserlerinin Fransızcasını bir de felsefi mektupların Latince bir çevirisini buldu. Latince olarak Voltaire neredeyse bir mezhep sapkınlığı demektir dedi şakayla. Abrenuncio, hacıların hoşuna gidecek acayip kitaplar yaratmaktan zevk alan Coimbra'lı bir rahibe tarafından çevrildiğini anlattı. Delora, kitabın sayfalarını karıştırırken hekim ona Fransızca bilip bilmediğini sordu. ''Konuşamam ama okurum'' dedi Delora, Latince olarak. Sonra da sahte bir alçak gönüllülük taslamaya gerek görmeden ekledi. ''Ayrıca Yunanca, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, biraz da Almanca bilirim.'' Voltaire'le ilgili söylediğiniz şeyden dolayı soruyorum dedi Abrenuncio. Kusursuz bir düz yazıdır o. Ve bize en fazla acı vereni diye karşılık verdi Delora. Bir Fransız'a ait olması ne kadar yazık. İspanyol olduğunuz için böyle söylüyorsunuz dedi Abrenuncio. Benim yaşımda ve birbirine karışmış onca kandan sonra artık nereli olduğumu ben de kesin olarak bilemiyorum dedi Delora. Kim olduğumu da. Bu krallıklarda kimse bilmiyor diye karşılık verdi Abrenuncio. Hem öyle sanıyorum ki bunu öğrenmeleri için yüzyıllar gerekecek. Delora kitapları incelemeyi kesmeden sürdürüyordu söyleşiyi. Birdenbire daha önce de sık sık olduğu gibi 12 yaşındayken papaz okulu müdürünün el koyduğu kitabı hatırladı. Ömrü boyunca kendisine yardım edebilecek herkese tekrarlamış olduğu bir tek bölümü aklındaydı yalnızca. ''Başlığını hatırlıyor musunuz?'' diye sordu Abrenuncio. ''Hiç bilmiyorum'' dedi Delora. Sonunu öğrenmek için veremeyeceğim şey yoktur. Hekimin kendisini uyarmadan önüne koyuverdiği bir kitabı daha görür görmez tanımıştı. Amadis de Gola'nın 16. yüzyıl başlarının İspanyol yazarı Garci Ordonez de Montoya atfedilen ünlü bir şövalyelik romanıdır. 4 cildinin eski bir Sevilla baskısıydı. Delora titreyerek gözden geçirdi kitabı. ve artık neredeyse kurtarılamaz bir halde olduğunu fark etti. Sonunda sormaya cesaret edebildi. Bunun yasaklanmış bir kitap olduğunu biliyor musunuz? Son yıllardaki en iyi romanların hepsinin yasaklandığı gibi, dedi Abunüsyo. Artık onların yerine bilge kişiler için inceleme yazılarından başka bir şey basmaz oldular. Bugünün yoksulları gizli gizli şövalyelik romanları okumayacak olduktan sonra ne okuyacaklar? Başkaları da var, dedi Delora. Don Kişot'un ilk baskısından 100 nüsha daha basıldığı yıl okunmuştu burada. Okunmamıştı, diye karşılık verdi Abunüsyo. Değişik krallıklara gitmek üzere gümrükten geçmişti. Delora oralı olmadı. Çünkü Amadis de Gola'nın çok değerli bir nüshasını bulmayı başarmıştı. Bu kitap 9 yıl önce kitaplığımızın gizli bölümünden kayboldu. Bir daha da izine rastlamadık, dedi. Tahmin etmeliydim, dedi Abunüsyo. Ama onu tarihi bir nüsha olarak kabul etmek için daha başka nedenler de var. Bir yıldan fazla bir süre içinde en az 11 kişinin arasında elden ele dolaştı ve bunlardan en az 3'ü öldü. Eminim bilinmedik bir miyasman kurbanı olmuştur. Miyasman, eskiden salgın hastalıklara neden olduğuna inanılan, çürümüş hayvansal ve bitkisel dokulardan havaya yayılan zararlı buhar. Görevim bunu kutsal mahkemeye ihbar etmektir, dedi Delora. Abunüsyo işi şakaya vurdu. Dine saygısızlıkta bulunacak bir şey mi söyledim? Burada yasak ve başkasına ait bir kitap bulundurdunuz ve ihbar etmediğiniz için söylüyorum. O ve daha niceleri var, dedi Abunüsyo, işaret parmağıyla tıka basa dolu raflarına doğru geniş bir halka çizerek. Ama bunun için olsaydı siz çoktan buraya gelmiş olurdunuz ve ben de size kapıyı açmazdım. Ona doğru döndü ve iyi niyetli bir tavırla sözünü tamamladı. Oysa şimdi gelip sizi burada görme mutluluğunu verdiğiniz için sevinçliyim. Kızının başına geleceklerden kaygı duran Marki önerdi buraya gelmemi, dedi Delora. Abunüsyo onu karşısına oturttu ve kıyameti andıran bir fırtına denizin altını üstüne getirirken ikisi de kendilerini söyleşinin çekiciliğine bıraktılar. Hekim, insanlığın doğuşundan bu yana kuduz hastalığının bir türlü önü alınamamış zararlarının, bin yıllık tıp biliminin onu engellemekteki yetersizliğinin akıllı ve bilgili bir dökümünü yaptı. Bu hastalığın nasıl ezelden beri tıpkı bazı delilik biçimleri ve daha başka ruhsal rahatsızlıklarda olduğu gibi cin çarpması sanıla geldiğine üzücü örnekler verdi. Sierva Maria'ya gelince aradan geçen onca haftadan sonra hastalığı kapmış gibi görünmüyordu. Abunüsyo hala var olan tek tehlikenin daha başka onca kişide görüldüğü gibi şeytan kovma ayinlerinin gaddarlığından ölmesi olduğunu söyleyerek sözünü tamamladı. Bu son söz Delora'ya orta çağ tıbbına özgü bir abartı gibi görünmüştü. Ama tartışmadı. Çünkü kızı cin çarpmış olmadığını kendi ilahiyat göstergelerinden de çok iyi anlıyordu. Sierra ve Maria'nın konuştuğu ve İspanyolca ile Portekizce'den öylesine farklı olan o üç Afrika dilinin manastırca onları atfettikleri şeytani güçle falan hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Şaşılası bir fizik gücü bulunduğunu doğrulayan sayısız tanıklar olmuş, ama bunun doğaüstü bir güç olduğunu söyleyen kimse çıkmamıştı. Kuşkusuz ikinci derecede ermişlik kanıtları olan iki önemli olaya, levitasyon irade gücüyle yerden havaya yükselme yeteneği, ya da kehanet olgusuna da rastlanmamıştı onda. Yine de Delora belli başlı kardeşlik derneklerinin ve hatta daha başka toplulukların desteğini sağlamaya çalışmış, fakat hiçbiri ne manastırın tutanakları aleyhinde beyanda bulunmaya cesaret edebilmişti, ne de halkın inancına karşı çıkmaya. Ama Delora kendi ölçütlerinin de, Abrununcio'nunkilerinin de kimseyi inandıramayacağının, hele hele ikisi bir araya geldiklerinde daha da kötü olacağının bilincindeydi. Herkese karşı siz ve ben birlik olurduk, dedi. Buraya gelmeniz bu yüzden beni şaşırttı ya, dedi Abunüsyo. Ben kutsal mahkemenin avlanma bölgesinde iştah kabartıcı bir avdan başka bir şey değilim. Doğrusunu isterseniz neden geldiğimi ben bile kesin olarak bilmiyorum, dedi Delora. Meğer ki çocuk inancımın gücünü sınamak için Ruhül Kudüs tarafından karşıma çıkarılmış olsun. Bu sözleri söylemesi, boğazında kendisine baskı yapan sıkıntılı bir düğümden kurtulmasına yetmişti. Abunüsyo gözlerinin içinden ruhunun derinliklerine kadar baktı ve ağlamak üzere olduğunu fark etti. Kendinize boşuna eziyet etmeyin, dedi yatıştırıcı bir ses tonuyla. Belki de ondan söz etmek ihtiyacında olduğunuz için gelmişsinizdir yalnızca. Delora kendini çırılçıplak gibi hissetti. Yeniden kalkarak kapının yolunu aradı. Oradan koşarak kaçamadıysa bunun nedeni yarı çıplak olmasındandı. Abruncio hala ıslak olan giysilerini giymesine yardım ederken bir yandan da söyleşiyi sürdürmek için onu oyalamaya çalışıyordu. Sizinle hiç durmadan gelecek yüzyıla kadar konuşabilirdim dedi. Güneş tutulmasının gözündeki sürekliliğini geçirmek için küçük bir şişe saydam bir göz damlasıyla onu alıkoymaya çabaladı. Evin bir yanında unutmuş olduğu el çantasını vermek için kapıdan geri döndürdü onu. Ama Delora ölümcül bir acıya yakalanmış gibiydi. O akşam için teşekkür etti. Aldığı tıbbi yardım ve göz damlası içinde. Ama vermeye yanaştığı tek şey başka bir gün daha uzun bir süre için geri dönme sözü oldu. Sierra Maria'yı görme özlemine dayanamıyordu. Simsiyah gece olduğunu ancak kapıya vardığında fark edebildi. Hava açmıştı ama fırtınadan derin su birikintileri oluşmuştu. Delora ayak bileklerine kadar çıkan suyla kaplı sokağın ortasına attı kendini. Manastırın döner kapısındaki nöbetçi rahibe yatma saatinin yakınlığı nedeniyle yolunu kesmeye çalıştı. Delora onu bir kenara itti. Piskopos Hazretlerinin emri var. Sierra Maria korku içinde uyanmış, alacakaranlıkta onu tanımamıştı. Delora neden bu kadar farklı bir saatte geldiğini, nasıl açıklayacağını bilemeyerek rastgele bir bahane buldu. Baban seni görmek istiyor. Kız el çantasını tanımış, yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Ama ben istemiyorum dedi. Delora şaşkınlıkla nedenini sordu. İstemiyorum da ondan dedi kız. Ölürüm daha iyi. Delora hoşuna gideceği düşüncesiyle sağlıklı ayağındaki kayışı gevşetmeye yeltendi. ''Bırakın beni'' dedi kız. ''Dokunmayın bana.'' Delora oralı olmayınca kız yüzüne tükürükler yağdırmaya koyuldu. Delora istifini bozmadı ve öteki yanağını çevirdi. Sierra Maria tükürmeye devam ediyordu. Delora içinden yükselen yasaklanmış zevk dalgasıyla kendinden geçerek yeniden öbür yanağını çevirdi. Gözlerini yumdu. Bütün ruhuyla dua ederken kız tükürmeyi sürdürüyor, o zevk aldıkça daha da şiddetle tükürüyordu. Ta ki öfkesinin yararsızlığının farkına varana kadar. O zaman Delora gerçekten cin çarpmış bir kişinin dehşet verici görüntüsüne tanık oldu. Sierra ve Maria'nın saçları Medusa'nın yılanları gibi. Medusa, Yunan mitolojisinde saçları yılanlardan oluşan bir tanrıça. Canlanarak dikilmişti. Ağzından yeşil bir salya akarken putperest dillerinde bir dizi küfür çıkıyordu. Delora göğsündeki hacı art arda sallayarak onun yüzüne yaklaştırdı ve dehşet içinde haykırdı. ''Ey cehennem canavarı! Kim olursan ol, çık oradan!'' Çığlıkları, kayışların tokalarını parçalamasına ramak kalmış olan kızın çığlıklarını daha da arttırıyordu. Gardiyan korku içinde koşup gelerek kızı yatıştırmaya çalıştı. Ama yalnızca Martina o ilahi tavırlarıyla başarabildi bunu. Delora da kaçıp gitti. Piskopos, Delora'nın akşam yemeği saatinde kitap okumaya gelmemesinden tedirgin olmuştu. Şeytanın aşağılattığı Sierra Maria'nın dehşet içindeki görüntüsü dışında ne bu dünyadan ne de ötekinden hiçbir şeyin umurunda olmadığı kişisel bir bulutun içinde havalarda dolaştığının farkına varmıştı. Delora kitaplığa sığınmıştı ama okuyamıyordu. İnancı doruk noktasına çıkmış olarak dua etti. Tiorba'nın şarkısını söyledi. İçini kasıp kavuran yakıcı gözyaşları dökerek ağladı. Sierra Maria'nın el çantasını açarak içindekileri birer birer masanın üzerine koydu. Onları inceledi. Bedeninden yükselen hırslı bir arzuyla koklayıp okşadı ve açık saçık dizelerle konuştu onlarla. Ta ki artık dayanamayana kadar. O zaman beline kadar soyundu. Çalışma masasının çekmecesinden daha önce asla dokunmaya cesaret edemediği demirden dayak sopasını çıkardı. Ve Sierra Maria'nın son izlerinde içinden söküp atana kadar kendisine rahat yüzü göstermeyecek kadar doymak bilmez bir nefretle kendini dövmeye başladı. Aklı onda kalmış olan piskopos onu bir kan ve gözyaşı birikintisinin içine yığılmış buldu. İblis bu sayın hocam dedi Delora. Hepsinin en kötüsü. 11. ayrımın sonu. Sayfa 141.